Ayrım 8. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 82. Batı'dan isimlenerek ürettiği bir felsefe ile kurulan Türkiye'de Atatürk ilkelerinin hangi gerekçelerle tartışıldığı iyi irdelenmelidir. Kemalizme artık aşılması gereken bir tarihi fikirler bütünü olarak bakmamız gerekir diyen bir profesöre ve onu destekler nitelikte konferanslar düzenleyerek Kemalizm için kiminin politik bir din, kiminin çağdaş bir devlette olmaması gereken bir sistem diye görüş bildirdiği çok sayıdaki, artık ünlü olan, öğretim üyesinin gerçekleri bilmiyor olması düşünülemez. Yüzlerinin batıya çevrili olduğunu söyleyen zevatın Atatürk ilkelerinin gündemde olduğunu bile bile ona karşı olan tutumları aşındırma çabasından öte bir şey değildir. Batı kaynaklı felsefede değişim değil, gelişme olmuştur. Batıda özelleştirmelerle birlikte devletçilik mi, laiklik mi, ilerleme ve yenileşmenin karşılığı olan devrimcilik mi, kişi hak ve özgürlüklerinin karşılığı olan halkçılık mı ve de ulusalcılık mı terk edildi? Ulusalcılıktan ödün vermemek için ekonomik birliktelikten öte geçemeyen Batı'da siyasi birlikteliğin bir türlü kurulamayışına tanıklık etmiyor muyuz? Kaldı ki bu proje gerçekleşse bile ulusalcılık anlayışından vazgeçişin çok sınırlı olacağı da bilinmektedir. Özetleyecek olursak eğer Atatürk'ün Batı'dan esinlendiği ilkeler Batı'da da günceldir. Bu ilkelerin Batı'ya eşdeğer gelişmiş olmaması ise Ulu Önder'den sonraki yönetimlerin beceriksizliği ile ilgili bir durumdur. Atatürk ilkelerinin güncelliği konusunda fikir birlikteliğinde olan tanınmış pek çok siyaset bilimci ve siyasetçi vardır. Aşağıdaki iki örnek yeteri kadar doyurucudur sanırım. Gorbaçov, Atatürk belli bir şeyi kendisine dogma olarak kabul etmemiştir. Yeni ve genç topluma belli bir yön vererek kendine özgü bir yolda yürümesini değil, toplumun istediği bir rejimi bulmasını istiyordu. Mustafa Kemal Atatürk akıllıca davrandı, ancak zaman yetersizdi. Yaptıkları onun ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteriyor. Atatürk'ün mirasına saygı gösterilmelidir. Zira onun ilkeleri sadece Türkiye için değildir. Söz konusu ilkeler bugün karşımıza çıkan problemlerin çözümünde de önemini yitirmemiştir. Onun düşüncesi yaşlanmadı. O sadece geçmiş değil, aynı zamanda gelecektir de. Atatürk'ün ilkeleri günümüzde de günceldir demektedir. Konuşmasının sonundaki Sovyetler Birliği'nde totaliter rejime son verilmesine ilişkin kınamalar faydasızdır. Yenik düşen sosyalizm değil, uygulanan totaliter dikta modelidir. Herhangi bir ülkenin refahı için liberal değerlerin yanı sıra sosyal değerlere de gereksinim vardır vurgusu ise Atatürk'ü bir diktatör olarak değerlendirip düşünce sistemini de totaliter olarak gösterme çabasında olanlara yanıt niteliğindedir. Varşova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yerts Y. Viatr da Atatürk'e ilişkin görüşlerini daha önceki dönemde şöyle dillendirmişti. Tarihte kendilerinden sonra etkileri de kaybolan sayısız büyük adam yanında daha az olmakla birlikte kalıcı izler bırakanlar da vardır. Fakat etkileri kendi milletlerinin tarihlerini aşıp beynelmilel olanlar özellikle çok enderdir. Kemalizmin devrimci ideoloji olarak hem birçok Asya ve Afrika hem de bir yere kadar Latin Amerika ülkelerinin siyasi gelişmelerindeki etkisinden dolayı Kemal Atatürk son kategoridekilerin önde gelen bir örneğidir. Popüler gazetecilik ve siyasal bilimler dilinde sık sık Mısır veya Arjantin'de, Nijerya veya Brezilya'da, Endonezya ve Irak'taki genç Türklerden bahsedilir. Bu terimin altında yatan Kemalizmin yalnız Türkiye'de değil, genelde gelişmekte olan ülkelerdeki etkisinin takdiridir. Kemalizmin niçin başarılı olduğunu kendimize sormalıyız. Onu Türkiye'deki ilerici gelişmenin yaşayabilen ve etkisini sürdüren bir ideoloji haline getiren ve gelişen dünyadaki diğer birçoklarına cazip bir model yapan nedir? Kemalizm, benzeri ilk defa gelişmekte olan bir ülkede görülen ve tarihi deneyimden geçmiş bir gelişme ideolojisidir. Samuel P. Huntington birçok ülkenin modernleşme sorunlarıyla mücadele ettikleri yolun rastlantı veya talihin eseri olduğuna karşılık, Türkiye'deki değişiklik sırasının Mustafa Kemal tarafından bilinçli olarak planlandığını ve birlik, otorite, eşitlik örneğinin en etkili modernleşme sırası olduğunu yazmaktadır. Türk devriminin anlamı 6 prensibin içindedir. Bu ilkeler Türkiye'nin yeni siyasi kültürünün en esaslı görüşünü oluşturmuştur. Geleceğin reformcuları kendi çalışmalarının ideolojik çatısını araladıklarında Kemalizm'de millet yaratma, modernleşme ve sosyal reformların örneklerini gördüler. Nasır'ın inkılabın felsefesi ideolojik birleştirmenin ilginç bir örneğidir ki burada Kemalizm'den faydalanma çok önemli bir rol oynamaktadır. Atatürk'ü tüm dünya yitirdi. Atatürk'ün ölümü 1938 yılının tüm dünyada öne çıkan bir olayıydı. ABD ve Avrupa liderleri başta olmak üzere irili ufaklı bütün ülke liderleri ve dünya basını söz birliği etmişçesine dost düşman herkes çağın liderine hak ettiği değeri verdi. Onun kişisel kazanç ve ün peşinde koşan bir diktatör olmadığını, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahraman olduğunu, hiçbir memleketin yeni Türkiye'nin atası tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişemeyeceğini, yüzyıllara sığabilecek işlerin 10 yılda gerçekleştirildiğini ve buna benzer şeyleri dillendirdiler. Acı çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnızca maddi değil, ruhsal gelişmesini de sağlamak isteyenlerin Atatürk'ün inanç verici ve yön göstericiliğinden örnek ve güç almalarını önerenlerin yanında onun nasıl bir barış adamı olduğu da vurgulandı pek çok lider ve yazar tarafından. Atatürk'ün Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bıraktığı, bunu zamanın hiçbir liderinin başaramadığı Batı basını tarafından duyurulurken, Batılı kimi liderler tarafından da onun akıllı ve barışçı yöntemleri yeğleyerek bir eser yarattığı dillendirildi. Bir yazar da Atatürk'ün nasıl bir barış adamı olduğunu vurgularken, "Atatürk öldü, barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları onun 1930'da yaptığı uyarı ve önerileri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir," diye noktalamıştı makalesini. Atatürk'ün farkı. Duygu, düşünce ve tasarılar gerçeklikle harmanlanmadan eyleme geçmişse eğer, yaşam bunun bedelini kişiye mutlaka ödetir. Yapılışında bu tür nitelikler taşıyan kişilerin bir şekilde toplumun kaderini belirleyecek konuma geldiklerini ve eylemleri nedeniyle de tüm halkların geleceğini kararttıklarını biliyoruz. Ne yazık ki tarihin inciten sayfaları bu türdeki akılsız yöneticilerin öyküleriyle dolu. Fali Rıfkı Atay bir yazısında Mustafa Kemal ile Enver Paşa'yı karşılaştırırken, "Enver'in özelliği cüret, Mustafa Kemal'in özelliği basiretti. Mustafa Kemal 1914'te Harbiye Nazırı olsaydı eğer devleti 1. Dünya Savaşı'na sokmazdı. 1922'de Enver de İzmir'e girmiş olsaydı o hızla döner Suriye ve Irak üstüne yürür, kazanılanı da kaybederdi," demişti. Bernard Lewis Atatürk'ün bu tutumunu yorumlarken, "Aslında o zamanlar savaşçı bir kahramanı yoldan çıkarabilecek pek çok çeldirici şey vardı. Avrupa ve Asya'da yitirilmiş Osmanlı toprakları bulunuyordu ve buralardaki yeni rejimlerin gitgide artan sorunları Türklerin bölge üzerindeki hak iddialarının yeniden teyit edilmesini kolaylaştırabilirdi. Yıkılmış olan Rus İmparatorluğundan geriye Türkçe konuşan 20 milyondan fazla nüfus kalmıştı. Ve bu insanlar devrimin, müdahalenin ve iç savaşın sancılı sürecinde siyasi macera için son derece cazip bir alan sunabilirdi. Ancak Mustafa Kemal bunların hiçbirini yapmadı. Savaş bittikten sonra Yunanlılarla barış yaptı. Sıkıntılı olsa da etkili bir nüfus değişimi yöntemiyle aralarındaki o eskiye dayanan anlaşmazlıkları çözdü. Ancak yıllar sonra müzakere ve uzlaşma yoluyla sona erdirilmek üzere boğazların silahtan arındırılmasını kabul etti. Sınır ötesi her türlü ihtirası, bütün Türkçü, Osmanlıcı ya da İslami ideolojiyi reddederek bilinçli bir biçimde eylem ve arzularını Türkiye'nin anlaşmalarla belirlenmiş milli sınırları içinde tuttu. Hayatının geri kalanını da o çetin, ağır ve gösterişsiz işe, ülkenin yeniden inşasına adadı diyor ve Atatürk'ün 1923 yılında yapmış olduğu bir konuşmada, ordumuzun şimdiye kadar elde ettiği zaferler memleketimizi gerçek bir kurtuluşa götürmüş sayılmaz. Bu zaferler ancak gelecek zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Askeri zaferimizle mağrur olmayalım, yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım dediğine vurgu yaparak onun nasıl bir lider olduğunu öne çıkarıyor. Atatürk'ten sonraki zamanlar. İnönülü yıllar kuşkusuz zor zamanlardı. Savaş ekonomik politikayı engellemişti. Birçok tüccarın stokladığı malın değeri olabildiğince yükseldi. Üretken kesimin büyük bir bölümü ülke sınırlarında savaş hali konumunda bulunduğu için tarımsal üretim gereği kadar yapılamadı. Büyük bir ordunun beslenmesi söz konusu olduğundan tarımsal ürünler yaşamsaldı kuşkusuz. Bu ürünlerin kara borsaya düşmesi bir avuç insanın servet edinmesine yol açarken küçük çiftçi, esnaf, küçük ve orta düzeydeki memurlar ve diğerlerinden oluşan milyonlarca insanın büyük sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Milli Korunma Kanunu'nun çıkışı da bu gelişmelere dayanmaktadır. 18 Ocak 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen yasa gerekçesi. Son zamanlarda Avrupa'da hüküm süren siyasi gerginlik sonunda birçok ulus arasındaki savaşa dönüşmüş ve böylece savaş ve savaş tehlikesine yakın, hatta uzak olan ülkeler olağanüstü durum ve koşullar içinde kalmıştır. Bu durum özellikle hızlı gelişmesinden ötürü hemen her yerde hükümetlerce alınan olağanüstü tedbirlerle karşılanmaktadır. Türlü ülkelerde bu konuda hükümetlere verilen yetkiler sözü edilen durumu en iyi anlatan göstergedir. Ülkemizin Avrupa'da süren savaşın dışında olduğu bilinmektedir. Bununla beraber ulusal yaşantımızda bu durumun etkilerini önlemek ve öteki bakımlardan olduğu kadar ekonomi bakımından da koruyucu ve savunucu tedbirler alma zorunluluğu karşısındayız. Bu zorunluluktan dolayı Milli Korunma Kanunu adı altında hazırlanan bir kanun tasarısı Yüksek Meclis'e sunulmuştur biçimindedir. Kanun olağanüstü durumlarda genel veya kısmi seferberlik, savaşa girme olasılığı ve savaş durumundaki ülkelerle ilişkiler konusunda hükümete yetkiler vermektedir. Yasanın temel hükümleri ise kısaltılmış şekliyle şöyledir. Hükümet gereksinimi karşılamak amacıyla sanayi ve maden işletmelerini denetleyebilir. Sanayi ve maden kuruluşlarına üretim programı verebilir, bunların miktarını, çeşit ve cinsini saptayabilir ve bu kuruluşların mesaisini saptayabilir. Söz konusu kuruluşlarda çalışanlar, çalıştıkları iş yerlerini haber vermeksizin ve geçerli bir gerekçeleri olmaksızın terk edemezler. Hükümet mal ve yardımcı malzeme stok edebilir, diğer fiyatlarından mallara el koyabilir ve gereksinimi olan kuruluşlara bunları kârsız terk edebilir. İş saatleri her gün 3 saat uzatılabilir. İş yasasının kadın ve çocuklara ilişkin hükümleri uygulanmayabilir. Hafta tatili kanunu yasanın geçerli olduğu sürece uygulanmaz. Gerekli malların tüketimi sınırlanır veya yasaklanabilir. Gayrimenkul kiraları arttırılamaz. Hükümet çiftçilik yapmaya elverişli her kadın ve her erkeği kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak üzere bulunduğu yerin 15 kilometre uzağındaki devlete ya da şahsa ait ziraat işinde ücretli olarak çalıştırabilir. Gerekli görülen bölgelerde tarımsal ürünün cins ve miktarını hükümet saptayabilir. Zor yıllar kinci zihniyetin diline doladığı kıtlık ve yokluk dönemi. 1942 yılına tam anlamıyla kıtlık koşullarında girildi. 13 Ocak 1942'de ekmek tüketimi sınırlanarak karneye bağlandı. Devletin hantal yapısı da sıkıntıların artması nedeniyle 1942 bütçesinde Başbakan Refik Saydam tarafından dile getirildi. Gerçekten zor zamanlardı. O günleri Şevket Süreyya Aydemir şöyle anlatmaktadır. Memleketin içinde bulunduğu koşullar çok kötüydü. Her sabah güneş doğarken gözünü yeni güne açan her vatandaş, o gün sofrasına bir dilim ekmek koyup koyamayacağını ve ordunun yönetim mevkiinde görevli her komutan, o gün askerine ne yedireceğini, yemsizlikten kırılan hayvanlarına bir avuç yem bulup bulamayacağını, uçakların motorlarına kaç günlük benzin ve motorlu araçlarına kaç tane yedek lastik bulabileceğini kaygıyla düşünüyordu. Savaşa katılmadığımız halde koşullar böyleydi ne yazık ki. Ülkeyi 2003 yılında 200 milyar dolar borçla teslim alan ve 10 yılda 600 milyar dolar borca sokan başbakanın ekmeği karneye bağladılar dediği yıllardır bu süreç. Çocukluğunda bayat simitleri nemlendirip taze bir simitmiş gibi sattığı günleri yaratıcılık diye sunarken, var olan bir malın bu yöntemle pazarlanmasını, kıt olan ya da bulunmayan bir malın dağıtımıyla karıştırmış olmasına bir yorum getirmek gerekmez sanırım. Haksız kazançlar ve kara para incitici boyuttaydı. Yüksek gelirler vergilenemiyordu. Hükümetin ise kaynak gereksinimi vardı. Bu nedenle varlık vergisi, daha sonra da tarım gelirlerine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1 Kasım 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşması o günkü koşulların ne boyutta olduğunu göstermektedir. İnönü, "Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası bugün vatanımızı ıstırap içinde bulunduruyor. Bizim gördüğümüz en tehlikeli hastalık 2 seneden beri cemiyetimiz içinde Cumhuriyet hükümetlerini başarılı kılmamak için estirilmiş olan zehirli havadır. Acı ile hatırlamalıyız ki milletin iade işlerini tanzim etmek yolunda Cumhuriyet hükümetlerinin sarf ettikleri gayretlere 2 seneden beri cemiyetimiz tarafından hiç yardım edilmemiştir. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftçi ağası, elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret malzemesi yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politika ihtirasları için büyük fırsat sanan ve hangi yabancı devletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı, büyük bir milletin hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadır. 3-500 kişiyi geçmeyen bu insanların vatana karşı aşikar olan zararlarını gidermek yolu elbette vardır. Devlet ve millete sövmek, milletin nefsine ve hükümetine güvenini zehirlemek, iktidarını kimseye vermemeliyiz. Ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini bahane ederek milleti soymak hakkını hiç kimseye, hiçbir zümreye tanımamalıyız. Hırslı politikacıların millet iradesi üstünde dahili ve harici bir siyaset yürütmelerine asla izin vermemeliyiz demişti. O günkü koşulların oluşmasında savaşın etkileri kadar vurgun ve talancılarla darül harpçıların da etkisi bulunduğu unutulmamalıdır. Başbakan Şükrü Saracoğlu da 11 Kasım 1942'de mecliste yaptığı bir konuşmada el tezgahlarının adet olarak şaşılacak miktarda arttığını, evinde 3-4 tezgahı bulunanların kolaylıkla zengin olduğunu, hatta 2 tezgahı bulunan birinin bunları çalıştırmak gereğini bile duymaksızın kendine çok ucuza verilen iplikleri satmak suretiyle çok rahat bir biçimde geçinebildiğini, çok ucuza verilen devlet kumaşlarının elden ele dolaşarak 4-5 misline halka satıldığını, kazancın büyüklüğü nedeniyle de birçok suistimallerin yapıldığını vurgulamıştı. O yıllara ilişkin özellikle kıtlık konusunda acımasızca eleştiri yapanlara daha çok kincilerin kullandığı bir sözle "edep yahu" demekten öte söylenecek bir şey yoktur. Kinci zihniyetin İnönü'ye ilişkin söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Lideri başta olmak üzere AKP kadrolarının ve tüm yandaşlarının ekmek karnesinden başlayarak İnönü'nün Müslümanlara eziyet ettiği söylemi gerçekten de hiçbir ölçüye sığmayacak türdendir. İnönü'nün hayata geçirdiği, öyle olmasını amaçlamasa da kincilerin kullanarak arka bahçemiz diye övündükleri İmam Hatip okullarını görmezden gelmeleri nasıl yorumlanır bilmiyorum. Böyle olmakla birlikte onun hakkında yıllarca "kafir İsmet Paşa camilere kilit vurdu, etrafına asker dikti, namaz kılmak için içeriye kimseyi sokturmadı, camileri sürekli kontrol etti, nöbetçilere içeriye kimseyi sokmuyorsunuz değil mi?" diye sorardı şeklinde propaganda yapmaktan geri durmadılar. Dini okulların yolunu açan bir lidere bu yönde saldırının gerçek nedeni farklı bir şeydir elbette. Kine kaynak olan düşünüyü geçmiş bölümlerde incelemiştik. Konu o. Abuk sabuk söylemlerinin içi boş, bunu kendileri de biliyor. İsmet İnönü'nün düşmanların camileri bombalamayacağından hareketle bütün saray eşyalarını, Hazreti Muhammed'in sancağını, kılıcını, hırkayı saadeti, Hazreti Osman'ın kandı Kur'an-ı Kerim'ini, kutsal emanetleri, padişahların tahtlarını, mücevherleri, müzelerde ne varsa tümünü 48 vagona yükleyerek Niğde'ye gönderdiğini ve oradaki camilere yerleştirdiğini biliyorlar. 28 Ocak 1943'te Adana'da Churchill ile buluşmaya giderken Niğde'de trenin durduğu sırada İnönü'nün emanetlerin bulunduğu 3 camiyi denetlediğini ve Saruhan Camii'ndeki yetkiliye "Asker nöbetini aksatmıyor, camilere kimseyi almıyor değil mi?" diye sorduğunu da biliyorlar. Kincilerin ekmeğin karnıya bağlanması, camilerin kapatılması, ibadetin engellenmesi ve benzeri nedenlerle diğerlerinin kendini CHP'li ve Atatürkçü diye niteleyen kimi gazeteci ve akademisyenlerin de Türkçe ezanın kaldırılmasının yanında İmam Hatip okullarının ve ilahiyat fakültelerinin açılmasına ön ayak olduğu gibi gerekçelerle İnönü'yü eleştirmesini doğru bulmuyorum. Kincilerin yaklaşımı amaçlı olduğu için anlaşılabilir belki ama diğer kesimin bakış açısında kopukluk olduğu görünüyor. İnönü onların eleştirdiği konuları hedeflemiş değildi ki, onlar büyük bir yanılgının sonuçlarıydı yalnızca. Öyle olmasaydı eğer Türkçe ezanın kaldırılmasına ilişkin oylamada İsmet İnönü hayır oyu kullanmazdı. Daha önceleri sezinlemiş olsa da yanılgısını, kinci zihniyetin gelişip serpilmesine olanak sağlayan tutumundan kaynaklandığını ve terakkiperverciler tarafından partisinin yönlendirildiğini bu oylama sırasında anlamış oldu. CHP kanadında İnönü ile birlikte 3 kişi daha karşı oy kullanmıştı. Söz konusu okulların açılmasına olanak sağlayan tutumu, dini öğretinin devlet kontrolünde gelişmesine yönelik olsa da tüm kurumların kinciler tarafından kontrol edilmiş olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı ne yazık ki. Karşı devrimi süreç olarak dilediğimiz tarihten başlatamayız. Karşı devrimin başlangıcına ilişkin de karmaşa yaşandığına tanıklık ediyoruz bugünlerde. Kimilerine göre karşı devrim 1938'de, kimilerine göre de 1945'te başlamış. Yeni bir şey söylemek uğruna yapılan bu yorumlar özellikle gençler açısından kafa karışıklığından öte hiçbir değer taşımaz. Öngörüler belirsizlik taşıyan konular içindir. Halkın kendini yöneteceği, hilafet ve saltanatın kaldırılacağı fikrinden itibaren karşı devrimcilerin giriştiği eylemleri ve o süreci yok sayarak yeni bir zaman dilimiyle karşı devrimi başlatmak anlaşılır bir şey değildir. Ayrıca söz konusu görüşlerin gerekçesi de kendi içinde çelişkili duruyor. Atatürk'ten sonra yaşanan gelişmeler ve Demokrat Parti dönemi karşı devrimcilerin önünü açtı diye böyle bir tarihsel sürecin benimsendiği ya da benimsenmesi gerektiği gibi anlatımlarla karşılaşıyoruz kimi yapıtlarda. Atatürkçü ve Kemalist görüşün bugün farklı anlamlar içermesinin kaynağında da aynı yaklaşım sergilenmişti. Oysa bilgi ve belgelere dayanan devrim tarihi farklı dönemleri kapsamadığı gibi her düşünüde ve her dönemde de ulu önder ayrı ayrı kişilik değildi. İlkeleriyle Atatürk tek bir lider, belgeleriyle de tarih tek bir süreçtir. Devrim var olan bir düzeni yıkmak ve kökten değiştirmek için yapılan bir eylemdir ve karşıtlarına rağmen gerçekleştirilir. Henüz eylem gerçekleşmese de bu tasarı sezinlendiğinde başlar karşıtlık. Amasya ve Sivas Kongresi'nde olduğu gibi. Bu süreç başlar ve gerçekleşinceye kadar da sürer. Atatürk'ün başlattığı devrimlere direnen o günkü zihniyet yok olmadığına göre karşı devrimi yeni bir durummuş gibi canımızın istediği sürede başlatamayız. Kaldı ki devrim karşıtları zihniyetin ötesinde fiziken de vardılar bu dönemde. Ve İnönü'yü onları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı ve bugünlere gelmemizde aslan payına sahip oldu diye eleştirmemizin nedeni de budur zaten. Türk devrimi 1919'da Amasya genelgesiyle ilahi egemenliğin ulusal egemenliğe dönüşeceği fikriyle başladığına göre karşı devrim de o gün başlamıştır. Nutuk da bize bu sürecin öyküsünü bilgi ve belgelerle aktarmaktadır zaten. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 93.